Ayrım 38. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 418. Yargıç Gilmore, Clark'ı salıvermesi gerektiğini ne zamandır biliyordu. Zenci değildi bu adam bir kez. Sonra böyle ünlü bir avukat daha uzun sürede tımarhanede zorla alıkonamazdı. Ama Senatör Law sağken, yargıç bir türlü sorunu açıkça ortaya koymaya cesaret edememişti. Clark'ın ne numaralar yapacağını kim bilebilirdi? Eğer Mary hikayesinin iç yüzünü bir açıklayacak olursa senatör yargıcı mahvedebilirdi. Ama o zamandan bu yana çok şey değişmişti. Senatör ölmüş ve kızını mirasından mahrum bırakmıştı. Jackson'da herkes ihtiyarın Mary'ye küskünlüğü boşuna değil diye konuşuyordu. Demek ki Clark yalan söylememiş. Mary'nin karalarla kırıştırdığı doğru. Mary'nin Law'un vasisi Avukat Johnson'a Amerika'ya dönmeyeceğini bildirmesinden cesaret alan Yargıç Gilmore, Clark'ın salıverilmesi kararını imzaladı. Anna ve Bella mutluluktan deliye dönmüşlerdi. Clark ise endişeli görünüyor, susuyordu. Ertesi gün karısına, bir haftalığına New York'a gitmeliyim dedi. Orada iş bulmayı mı düşünüyorsun? Clark başını iki yana salladı. Hayır, ama savcının sözünü ettiği şu, barış dostlarını göreceğim. Anımsıyor musun? Kızıllardan para aldığım martavalarını uydurmuşlardı. Tabii saçmaydı bu. Başıma bu olaylar gelene kadar tarafsız kalınarak dürüst bir hayat sürebileceğimi sanırdım. İçeride bulunduğum süre içinde çok düşündüm. Anla artık her dürüst insan tarafsızlığı falan bir yana bırakıp işin içine girmelidir. Yoksa bu namussuzlar herkesi mahvedecekler. Kore'de yaptıklarını bir düşünsene. Anna ağlamaya başladı. Artık bütün dertlerimizin bittiğini, yine eskisi gibi yaşayabileceğimizi sanıyordum. Yalvarırım Clark, politikayla uğraşma, öldürürler seni. Bella'yı düşün. Neal sana yakında iş bulabileceğini söyledi. Clark hiçbir şey söylemedi. Anna onu ikna ettiğini sandı ama gece yatmadan önce Clark onu sevgiyle kucakladı ve Anna dedi, hep sadık bir dost oldun bana. Ne kadar çok acı çektiğini biliyorum ama anla beni. Eğer bu dediğimi yapmazsam vicdanım rahat etmeyecek. Gençler var, Fred'in arkadaşları. Bu alçakların keyiflerince adam tutuklayıp yakmalarına, öldürmelerine izin veremeyiz. İtiraz, yalvarma, gözyaşı bekliyordu Clark. Ama Anna duyulur duyulmaz bir sesle, bildiğin gibi yap dedi. Seni bırakmayacağım, ne olursa olsun. Richmond Junior'ı öfkelendirmişti olup bitenler. Felaket felaket üstüneydi. Birincisi, Yargıç Gilmore, kızıl ispiyon Clark'ı salıvermişti. İkincisi, Kore'de başarısızlığa uğradık diye zenciler bayram ediyorlardı. Üçüncüsü, Dr. Hellis'in karısı, valinin ve Wright'ın da bulunduğu bir toplantıda Smiddle'ı beğendiğini, çünkü onun büyük gangster olduğunu, Richmond Junior'ın ise bir sokak kabadayısı olduğunu söylemişti. Ve dördüncüsü, polis demiryolu işçisi O'Connell'ı tutukladığında, kızıllar yakında Wright, Reed ve Richmond Junior'ın sanık sandalyesine oturacaklarını bildiren aşağılık bir bildiri dağıtmışlardı. Richmond Junior, Amerika'yı kurtarmak için ne gibi önlemler alınması gerektiğini düşünüyordu. Jackson çok çalkantılı günler yaşıyordu. Victoria Barı'nın müdavimleri bir zenci okulunu yakmışlar, öğretmen Emerson'ı ise asmışlardı. Öğretmenin Wright'ın kızına uygunsuz teklifte bulunduğunu ileri sürüyorlardı. Doktor Hillis'in karısını 3 saat sorguya çektiler. Hangi kitapları okuduğunu sordular. Bayan Hillis hiç kitap okumadığını söylediyse de ona inanmadılar. Sonunda Doktor Hillis kefil oldu ve karısının ağır psikastenik olduğunu ve doktor gözetiminde uzun bir dinlenme ihtiyacı olduğunu söyledi. Karısına da evde otur dedi, yoksa atacaklar seni içeri. Demiryolcu O'Connell'ın davasına Yargıç Gilmore bakıyordu ama Richmond Junior güvenmiyordu ona. Anti-Amerikan Faaliyetleri Araştırma Komisyonu'na yargıcın sevgilisinin zenci olduğunu ve Clark'ı salıvermek için kızıllardan para aldığını bildirdi. Yargıç öfkeden ve üzüntüden hasta oldu. Richmond Junior Victoria Barı'nda oturuyor ve viskisini içip bağırıyordu. ''Şu sarı suratların üstüne bir bomba sallayacaksın. Bak nasıl bembeyaz kesiliyorlar o zaman.'' Napalm da fena bir nesne değil. Sinemada gördüm, güzel yanıyor. Barman Peter onu dinlerken yılgınlıkla düşünüyordu. Yine de evlenmemeliydim. Savaş başlayınca kimi gönderecekler cepheye? Bu şaşkını değil herhalde, beni. Times, Adams ve Cramer'ın İngiltere Başbakanı Attlee'ye gönderdikleri telgrafı yayınladı. Ve Adams, Sheffield Kongresi'nin sonucunu öğrenince derin bir utanç duydu. Bunu Profesör Cramer'a da söyledi. İkimizin yaşları toplamı 120 ama aptal iki küçük kız gibi davranıyoruz. Cramer içini çekti. Kimin aklına gelirdi bu? Attlee'nin daha geniş davranabileceğini sanıyordum ben. Kim geniş, kim dar bilmiyorum. Hiç şüphesiz Rus metropolitinin ya da Şostakoviç'in vize isteklerini geri çevirmek son derece gülünç. Ama öte yandan barış yanlılarının komünistlerle ilişkilerinin olduğu da bir gerçek. Ne olursa olsun tavrımız aptalcaydı. Ya onaylayacaktık kongreyi ya da hiç ağzımızı açmayacaktık, susacaktık. Bilim adamlarının kötü birer politikacı olduklarını hep söylemişimdir zaten. Bundan sonra işimle ilgili olanların dışında hiçbir kağıdı imzalamayacağım. Ve Adams yeniden söz verdi kendine. Gazete okumayacaktı. Ve yine tutamadı sözünü. Birlikte çalıştığı bir laboranttan Kore'de neler olduğunu duyunca hemen Times'a sarıldı. Bütün gece okuduklarını düşündü. Ne kadar anlamsız ve ne kadar yavan bir savaş bu. Amerika'nın Kore'nin iç işlerine karışmaması gerektiğini düşünüyor ama 8. ordunun Korelilerce yok edilmesini de bağışlayamıyordu. MacArthur üzerinde düşünürken gazete haberlerinin abartılmış olduğunu, trajik hiçbir şeyin geçmediğini umuyordu. İçi kararmış, hasta olmuştu. Astım nöbetleri de sıklaşmıştı. Profesör Kenneth kederli ve hasta buldu onu. Adams, Varşova Kongresi'nin ayrıntılarını dinledikten sonra Profesör Kenneth adına sevindiğini, bilimsel çalışmaların yanı sıra başka alanlarda tutkuları olmanın güzel bir şey olduğunu söyledi. Sonra apansız, kadın olmadığınıza göre dedi, sorabilirim, kaç yaşınızdasınız? 42. Bense 64. Sabrın erdem olduğunu öğütleyen bir eğitim gördüm ben. Babam basit bir köy sağlık memuruydu. Bir gün bana, Tanrı'ya inanabilirsin ya da inanmayabilirsin dedi. Ama şunu unutma, inanmayanlar inananları, inananlar da inanmayanları hep çarmıha gelmişlerdir. Profesör Macleay'e yapılanlar hiç şüphesiz iğrenç. Eğer birileri sizin ağzınıza tıkamaya, sizi susturmaya cesaret edecek olursa, bunun yakışıksız bir hareket olduğunu ilk ben söyleyeceğim. Ama şahsen ne sizinle ne de sizin düşmanlarınızla aynı saflarda yürümek istemiyorum. Ben kalabalığa değil, yalnız insana inanıyorum. İnsanları birleştirmek gerekiyor. Bu neyin çevresinde olursa olsun, ister felsefi fikirler, isterse insanın doğasının tüm olumsuz yanlarının hemen ortaya çıktığı ruhsal çıkarlar çevresinde. Kenneth gidince Profesör Adams düşünceye daldı. İşte Kenneth da yolunu buldu sonunda. O bir kampta, Hennessy ise bir başka kampta. Peki ben neredeyim? Ayağını kımıldatıp da yürümek istemeyen insanlar için yer yok artık. İki düşman ordu karşılıklı olarak öylesine yaklaşmış ki birbirine, arada hiçbir yer kalmamış. Çıkmak ve yukarıdan bakmak gerek. Nasıl da soğuk hava. Toprakta değil, stratosferde yaşıyoruz sanki. Soluk alamıyorum. Tıkanır gibi oldu. Astım nöbeti başlamıştı. New York, Varşova'dan dönen delegelerin konuştukları bu miting kadar kalabalık ve gürültülü bir mitinge tanık olmamıştı ne zamandır. Kocaman salon sıcak ve dumandan dayanılmaz bir durumdaydı. Üst balkonları dolduran uzak kişiler zor seçilebiliyordu. Oysa Profesör Kenneth kimlerin geldiğini görmek istiyordu. Heyecanlıydı profesör. Kalabalıklar karşısında konuşmaya alışkın değildi. Varşova'da yalnızca alt komisyonda bir konuşma yapmıştı. Salonu dolduran insanların kendisinden dokunaklı sözler beklediğini anlıyordu. Kore olayları politikacıların ve basının şaşkınlığı herkesi ürküntüye salmıştı. Anlıyordu. Ama başarı peşinde değildi o. Kuru kuru açıklamak istiyordu düşüncelerini. Üst balkonlardan birinde Kızılların Kenneth'i aldattıklarını düşünen bir şüphecinin bulunmadığını kim bilebilirdi? Özellikle de bu yüzden konuşmasına şöyle başladı Kenneth. Birçokları beni komünistlerden ayırır. Özellikle de çalışma alanım olan biyoloji anlayışımı. Varşova'ya gittim diye büyük bir uygulamacı olarak biyoloji hizmetlerini yatsımadım ve hiçbir zaman da yatsımayacağım Lysenko'nun izleyicisi olmadım. Burada bilimsel bir toplantı yapıyor değiliz. Onun için bu konu üzerinde durmayacağım. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, Rusların merkezileşmiş ve tek biçim almış dünyalarını ben hiç göz alıcı bulmuyorum. Bunu Varşova'da Sovyet delegesi Sebastian'a de söyledim ve o da bana, eğer Ruslar yalnızca kendi fikirlerinde olanlarla oturup anlaşmak istiyor olsalardı, böyle bir kongreye hiç gelmezlerdi biçiminde. Son derece mantıklı bir yanıt verdi. Bilmiyorum, Varşova'ya gelenler arasında komünizm yanlısı olanlar kaç kişiydi? Eğer konuşmacıların yer yer bazı sözlerinden sonra boşanan alkışlara göre bir yargıda bulunacak olursak oldukça fazlaydılar. Ama böylesi bir değerlendirme yanlıştır. Çünkü sonu gözlemledim orada. Komünistler özellikle de genç olanları ılımlı fikirleri olan kimselere göre çok çabuk ve çok gürültülü tepki gösteriyorlar. Doğaldır da bu. Varşova'da komünizmin teorisine de Uygulamına da olumsuz yaklaşımda olan birçok delegeyle görüştüm. Sayıları ne kadardı bunların bilmiyorum. Kongrede bizlere hangi fikirde olduğumuz sorulmadı ve bende de böyle bir istatistik yok. Zaten bunun gereği de yok. Önemli olan şey başka. Sovyet delegelerinde içten bir anlaşma isteği uygulanabilir bir modus vivendi bulma arzusu gördüm. Profesör Sebarşin bana kısaca, Sovyet düzeninin bir ihraç ürünü olmadığını, her ülkenin kendine özgü bir yolu bulunduğunu söyledi. Varşova Kongresi'nden önce Rusların atom enerjisinin kullanımı üzerinde uluslararası bir kontrol bulunmasını istemediklerini sanırdım ben. Oysa özellikle bir Sovyet delegesinin önerisiydi bu. Ben Varşova'da bir iyi niyetlik gördüm ve bunu her yerde söyleyeceğim. Gazeteci Costa beni çoktan komiser listesinde saymaya başladı. Bu bana pek dokunmaz. Rus değilim ben. Amerikalıyım ve Kore'de olanlardan acı duyuyorum. Ve işte özellikle de bu yüzden geldim bugün buraya. Ve ister komünist ister antikomünist olsun tüm iyi niyetli insanlarla birlikte barış için savaşmaya karar verdim. Profesör Kenneth sözlerinin birçoklarını kızdıracağını sanıyordu. Ne de olsa burada çoğunluğu komünistlere sevgi duyanlar oluşturuyordu. Ama salonu dolduran kalabalık dostça alkışlarla uğurladı onu kürsüden. Profesör Kenneth'ten sonra Mark James konuştu. O da komünist olmadığını ve 40 yaşına kadar politikayla ilgilenmediğini söyleyerek başladı konuşmasına. Eğer buna rağmen Varşova'ya gitmişse bunun nedeni Kızılların sözleri değil, üç kağıtçıların çevirdikleri dolaplardı. İsterseniz biraz şöyle içinden bakalım işe. Kimin işine gelmektedir Kore Savaşı? Biz işçilerin bu savaştan 3 kuruşluk çıkarımız olmadı. Ama bakın Grayson, sonra Bindle çok zengin oldular. Gazetelerimiz bizi aptal yerine koyuyorlar. Örneğin Varşova'da halkın kürek cehenneminde olduğu gibi yaşadığını yazıyorlar. Oysa bana kalırsa Varşova'da halkın keyfi bizden çok daha yerinde. Ben kenti dolaştım, bir birahaneye girdim. Parklarında oturdum. Delikanlılar kızlara kur yapıyor, analar bebelerini gezdiriyordu. Yaptıkları şeylere gelince insanın aklı duruyor. Şimdi söyleyin, ne yapsın bu halk savaşı? Evet, devam edelim. Bizim gazetelere bakarsanız Rusya'da hayat bir felaket. Orada hiç bulunmadığım için bilmiyorum ama Times'ta okuduğuma göre Rusya'da bir tek bile özel fabrika yokmuş. Demek ki savaştan zengin olacak hiç kimse yok orada. Bir çocuğun bile kolayca anlayabileceği bir şey bu. Elbette Rusya'da hayatın nasıl olduğunu ben de merak ediyorum. Varşova'da Moskovalı bir kadınla konuştum. Kadınlar böyle konularda daha kavrayışlı oluyorlar. Dedim ki ona, fikirleri bir yana bırakalım şimdi. Kazancınız nasıl sizin ve ne kadar ediyor? Sonuçta ortaya çıktı ki giysiler bizde ucuz, ev kirası ve ulaşım ise onlarda. Ama onlarda fiyatlar değişti mi? Bu fiyatların indirilmesi demektir. Bizde ise tam tersine yükselmesi. Bu neden böyle? Çünkü bizde üç kağıtçı çok. Açıkça söylüyorum, bizde üç kağıtçılar yalnızca ticaretle uğraşmıyorlar. İşte size canlı bir örnek. Ben Garston'la aynı bölükte savaştım. Şanssız bir adam Garston. Düşünün, üniversite diploması var ama fabrikada çalışıyor. Ama bu bir suç değildir. Garston dürüst bir insandır. Keşke bütün senatörlerimiz onun kadar dürüst olabilseler. Oysa ona Ruslara gizli bir takım projeleri sattı diye iftira ettiler ve tutukladılar. Söyleyin, üçkağıtçılık değil de nedir bu? Bizimle Varşova'ya giden bir kız vardı. Döner dönmez tutukladılar onu. Herhalde 8. ordunun imha edilmesinden suçlu olduğunu açıklarlar onun da. Bakın, çok açık söylüyorum. Benzeri görülmemiş domuzluklar tezgahlanıyor ve sonunda ağlayan bizler olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Daha sonra kürsüye çıkan avukat Clark kendisini nasıl tımarhaneye kapattıklarını anlattı ve sözlerini şöyle bitirdi. Jenny Cameron'ın Varşova'da yaptığı konuşmayı gazetelerden okudum. Söylediklerinin tümü gerçektir. Jackson'da yaptıkları programdan, Simidal'ın, Wright'ın ya da Richmond Jr.'ın işledikleri suçlardan Kore'ye uzanan bir çizgi var. Peki bunun sonrası ne? 10 milyonlarca insanın yok edilmesi mi? Tümden çıldırmış bunlar. Belki de bunun için beni deli diye tımarhaneye kapadılar. Ben artık gülemiyorum, şaka yapamıyorum. Çocuklarla oynayamıyorum. Yaşlılığımı ayakları altında çiğnediler çünkü. Ama gençleri yok etmelerini istemiyorum. Son konuşmayı Bayan Brawler yaptı. O da topluluk karşısında konuşamayacağını düşünerek bir metin hazırlamıştı. Ama kürsüye çıkıp da karşısındaki kalabalığı görünce kağıdı da yazdıklarını da unuttu. Ben Eleanor Brawler, bir oğul yetiştirmiş dul. Hiçbir zaman politika ile uğraşmadım. Washington Square yakınlarında bir manav dükkanım var. Oğlum Kore'de öldürüldü. Onu oraya ben göndermedim. Kendisi de gitmedi. Tom iyi bir çocuktu. Oysa bizim askerlerimiz büyük kötülükler yapıyorlar Kore'de. Hayır, benim oğlum Amerika'yı savunmuyordu orada. Böyle bir avuntum da yok ne yazık ki. Çocukluk fotoğraflarına bakıyorum oğlumun ve düşünüyorum. Neden gönderdiler onu ölüme? Eğer burada analar varsa, analar anlarlar beni. Geç olmadan sağ kalanları kurtaralım. Dinleyiciler yerlerinden fırlayıp Bayan Brawler'ın çevresini aldılar. Herkes kucaklamak istiyordu onu. Kürsüden az ötede duran Betty'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Bill Coster o günkü makalesinde Kızılların mitingini konu edinmeye karar verdi. Viskisini içti ve bağıra bağıra esneyerek sekreterine dikte etmeye başladı. Moskova ajanları geçenlerde bir yanlışlık sonucu hastaneden taburcu edilen bir ruh hastasını süreye süreye getirmiş bulunuyorlar toplantılarına. Bu zavallı hasta, Cominform'un son yönergelerini açıklamıştır toplantıda. Aslında öteki konuşmacıların söyledikleri de bu zavallı delinin sayıklamalarından pek farklı değildi. Moskova, böylesi sirk gösterileriyle Amerikan halkının kafasını çelebileceğini düşünerek parayı rüzgara savurmaktadır. Coster bir kez daha esnedi ve "Ah, birileri de bana para savursaydı ne güzel olurdu" diye düşündü. Ertesi gün ivedi bir iş için Pax Ajansı direktörü çağırdı Coster'ı. Barrison masanın üzerindeki deri sümeni eliyle okşayarak yapma bir sokulganlıkla konuşuyordu. Eisenhower'a Batı Almanya'yı denetleme görevi verildi. Dünya çapında önemli bir olaydır bu. Başkomutanın gezisini en iyi kim yazabilir bilmiyorum ama sizin işinizi hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Bill Coster kısa boylu şişko bir adam olan Berns'ına baktı. Bir hiç ki olursa bu kadar olur. Gerçi sarı eşi az bulunur ahmaklardan da ama onun bile ince bir görünüşü vardı. Sonra senatörün cimri olmadığı anlar olur ve bir tek yazı için cömertçe 5000 kağıdı veriverirdi. Buysa orta batılı tipik bir muhasebeci. Ama Coster yine de geri çevirmedi öneriyi. Sessiz sakin bir hayat düşleri gerçekleşmemişti. Paraya korkunç ihtiyacı vardı. Victoria'da bir hastalıktı bu. Günde hiç olmazsa $200 harcamadan duramıyordu. Aklına başına getirmeye çalıştım ama bu daha da kötü bir sonuç verdi. Bir takım damar spazmları, vejetatif sinir sistemi, baygınlıklar. Doktorlarsa muhakkak dünya çapında ad yapmış olanlar olacak. Aşağısı kurtarmaz. Hangisi daha pahalı? Şeytan bilir. Soyut resim mi yoksa Victoria psikanalizle sözüm ona tedavi eden şarlatanlar mı? Gerçi Avrupa'da aylak aylak sürtmenin neşeli bir yanı yok ama bu sıralar, buralar da neşesiz. Kaç para verecek acaba? Asıl sorun bu. İşimi hafifletmekten söz ediyor ama iş sayılara gelince nasıl da sıkılışacaktır eli kim bilir? Bu herifin pintilikle eşi benzeri yok bildiğimce. Sarının paracıklarına kondu. Hem kendisi rahat rahat yaşar hem de başkalarını yaşatır gibi geliyor insana. Ama nerede? Her kuruşu hesaplıyor Teres. Bill ceketini çıkardı ve bir kağıt üzerinde Avrupa'ya gitmekle burada ne kadar kaybedeceğini hesaplamaya koyuldu. Berson sümeni okşuyor ve renk vermemeye çalışıyordu. Sonunda Coster, "Pekala," dedi. "Ne olacaksa olsun, kabul ediyorum. Ama sizin için değil ha, Eisenhower için. Onunla Fransa'da karşılaşmıştık. Elleriniz neden titriyor sizin?" Coster'ın ne kadar yırtık, ne kadar küstah olduğunu bilmesine rağmen Berson yine de şaşırdı. "Sinirsel bir şey." Bill bir kahkaha attı. "Ah, sizin de mi sinirleriniz? Tıpkı Bayan Coster gibi desenize. Şunu bilin ki doktorlar kaz gibi yoluyorlar sizleri. Yalnız anlamadığım bir şey var. Benim karım bu sinirsel bir şey için muhakkak para saçmalıdır. Sizse tersini yapıyorsunuz. Neyse, sağlıklar dilerim size. Ben şimdi kafayı çekmeye gidiyorum. Solungaçlarımı ıslatmam şart oldu bugün." "Yeni yıla formda giriyoruz," diye düşündü Roberts. "Kore'nin hiçbir önemi yok. Seul daha 10 kez elden ele geçebilir. Kimsenin ilgilendiği yok bununla. Sonunda anladılar Aslona'nın Avrupa olduğunu. İngilizlerle Fransızları Eisenhower belki gayrete getirebilir. Hemen şimdi bir savaşa başlamak elbette ki aptallık olurdu. Ama bunu 10 yıl ertelemenin daha da büyük bir aptallık olduğu da su götürmez bir gerçek. 2-3 yıl daha geçsin, tamam, hazırız demektir. Beyaz Saray'ın havası değişti. Donovan'a 5. kol örgütlenmeleri için $100 milyon ayrılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlaması görevi verildi. Sivrisinek ısırması planına nasıl da gülmüşlerdi. Şimdi ise devlet politikası oldu bu. Gerçi Kızıllar gizliden gizle yok edilebilirler. Bunun için yeterli gizli fonlarımız var. Ama yine de yararı var böyle bir yasanın çıkmasının. Gemilerin yakılması demek olacak bu. Savunma sözünü sakız ettik ağzımıza. Avrupa'da artık hiç kimse Rusların üzerimize saldırmaya hazırlandıkları masalına inanmıyor. Amerika'da bile kuşkulanmalar başladı bundan. Açıkça söylemek gerek ki biz Kızılların var olduğu bir dünyada yaşayamayız. Sözcüklerden korkmamak gerek. Yüce bir Haçlı seferine hazırlanıyoruz. Ben, küçük adam, Amerika'nın 7 yıl önce herkes Ruslara hayranken benim öngördüğüm bir yolda ilerliyor olmasından mutlanıyorum. Savaş kaçınılmaz. Herkes anladı artık bunu. Düşündükçe geleceğe ilişkin tablolar geliyordu gözünün önüne. Korkunç ama aynı zamanda insanın yüreğini bir hoş eden tablolar. Tüm gökyüzünü kaplayan uçak filoları, yıkılan gökdelenler, Ren yakınlarında bir yerde halkların kıran kırana giriştikleri bir savaş, cam tüpler içindeki mikroplar, kurmay başkanlığındaki hummalı geceler, renkli kalemlerle yer yer çizilmiş iki yarım küreyi gösteren bir dünya haritası, ne ağaç, ne kuş, ne de herhangi bir böceğin bile bulunmadığı çöller, kırmızı mavi yıldızlı bayrak, kül, kan. Kendisi yüzünün rengi bembeyaz, bitkin oturuyor. İrtibat subayı giriyor içeri ve raporunu veriyor. Önce birliklerimiz Moskova'ya girdiler komutanım. Noel arifesinde Roberts'ın kızı ağır hastalandı. Sıradan bir grip şeklinde başlayan hastalık giderek ağırlaştı. Doktor kafanın trepalanması gerektiğini söyledi. Roberts bütün geceyi klinikte geçirdi. Düşünüyordu, eğer Ella ölürse hiçbir şeyim kalmayacak. Bomboş, korkunç bir hayat. Karısına karşı yumuşamış, sevecenleşmişti. Evdekileri ürküten o katı ve ben üstünüm diyen havası yok olmuştu. Ella'yı kurtardılar. Roberts karısıyla birlikte arabayla dönerken hafifçe gülümsüyordu. Evden içeri girince kızının duvarda asılı duran kocaman fotoğrafına baktı ve anımsadı. Dün de bakmıştı bu fotoğrafa ama hemen başını çevirmişti. Ne büyük mutlulukta kızının yaşıyor olması. Konuşmak, bağıra bağıra sevinçle konuşmak istiyordu. Ella'nın hastalanmasından bir gün önce nelerle uğraşmakta olduğunu, Amerika'nın nasıl tarihsel görevine hazırlandığını, çarpışmanın nasıl zor olacağını ve zaferi nasıl kazanacaklarını anlatmaya başladı karısına. Birden Elizabeth'in ağladığını gördü. Utandı. Gereği var mıydı şimdi bunlardan söz etmenin? Karısının sinirleri böylesine perişanken. Bayan Roberts, ''Hiç yolu yok mu bundan kaçınmanın?'' dedi. ''Eğer öyleyse neden kurtardılar Ella'yı? O kadar acı çekti yavrucak hastanede. Hiçbir şey anlamıyorum.'' Salonun karanlık bir köşesinde ezilmiş, perişan oturuyordu Roberts. ''Evet, kolay olmayacaktı Ella için. Ölebilirdi yavrucak ama elden ne gelirdi?'' ''Ben anlamıyor muyum sanıyorsun bunun ne korkunç bir şey olduğunu? Ama geriye dönüş yok. Olamazdı. Ya zaferi kazanırız ya da bu uğurda yok oluruz. Ben küçük bir adamım ama zafer kazanmamız için elimden gelen her şeyi yapıyorum.'' Bayan Roberts ömrü boyunca kocasına karşı koymaya cesaret edememişti. Ama bu kez sinirleri dayanacak gibi değildi ve çırpınmalı bir ağlamayla bağırdı. ''İnsan değilsin sen. Ella'yı öldürmek istiyorsun.'' Roberts suskun odasına çekildi. Hiçbir şey düşünmüyordu. Ne kızını, ne Elizabeth'in söylediklerini, ne de savaşı. Bir tür dona kalmışlık içindeydi. Birden sokaktan bağırışlar, gülmeler duyuldu. Roberts titredi. Öyle ya, yeni yıl bugün. Ne tuhaf bir karşılama bizimkisi. Aslında bu değil sorun. Elizabeth tam bir anaç tavuk. Durum kötü sayılmaz. Demek ki ileriye güvenle bakabilirim. Yeni yıl gecesi gürültülüydü New York'ta. Caz sesleri, şarkılar, kahkahalar Betty'nin odasına kadar giriyordu. Ama onun bunları duyduğu yoktu. Garsona mektup yazıyordu. Hapishaneye sokabileceklerine söz vermişti birileri. John, yeni yılın kutlu olsun. Belki bizim olamayacak bu yeni yıl daha. Bir savaş yılı. Sevdiğimiz şeyler uğruna savaşın, senin için savaşın yılı olacak Joe. Meeting'de senin adın anıldığında alkışlar, ıslıklar, çığlıklar kapladı salonu. Herkes savcının alçaklığına öfkelendi. Seni savunacaklarını söylediler. Bir mucize olsun ve görünmez antenler aracılığıyla bu mitinge sen de katılabilesin istedim. Ömrümde böylesini ilk kez gördüm. Gerçek New York'tu bu. New York'un yüreğiydi Joe. Jenny Camber bana adını Varşova'da da andıklarını söyledi. Orada da öfkelenmişler ve herkes alkışlamış. Sovyet delegeleri de vardı Varşova'da. Bunlardan birisi Mark James'e yanında senin bir fotoğrafın bulunup bulunmadığını sormuş. Yokmuş Mark'ın yanında. Ama ben, hani anımsıyor musun, ikinci kez buluşmamızı ve ikinci, hayır ilk ve gerçek hayatımıza başlamamızı kutlamak için gittiğimiz deniz kıyısında çektirdiğin ve benim hep yanımda taşıdığım fotoğrafından yaptırdım. Bunu delegasyonumuzla birlikte Moskova'ya göndereceğim. Ruslar bu fotoğrafa baksınlar istiyorum. Jenny'yi Varşova'dan döner dönmez tutukladılar. Yabancı merkezler hizmetle suçlanıyor. Ötekilere şimdilik dokunmadılar. Polisin işi gitgide zorlaşıyor. Mitinge katılan herkes de tutuklayacak halleri yok ya. Herkes öfkeli. Profesör Kenneth bile. Avukat Clark'ın yazısını broşür olarak yayımladık. Senatör Love'un da adını karıştırdığı Mississippi'deki skandal olayı anımsıyorsundur herhalde. Clark'ı bir yıldan fazla tımarhanede tuttular. Geçenlerde New York'a geldi ve savaşıma kendi öz kentinde devam edeceğini söyleyerek... Dün Jackson'a döndü. Broşürü halk kaparcasına alıyor, yutarcasına okuyor. Gerçekten de insanı allak bullak eden bir hikaye bu. Görüyorsun, eskiye göre çok daha güçlüyüz artık. Artık hiç kimse bizimle alay etmiyor. Gazetelerde yine öyle kin kusan yazılar var. Ama basit halk bunları eski saflığıyla okumuyor artık. Senin için milyonlarca Amerikalıyı ayağa kaldıracağımız zaman uzak değil. Biliyorum, sağlamsındır sen. Bana da sen öğrettin sağlam olmayı. Tanıştığımızda bir kız değil kadındım ama inan bana sen benim yalnızca ilk aşkım değil, aynı zamanda beni insan yapan kişisin de. Yalnızca fikirler yeterli değildir. Bunların insanın içine işlemesi, orada hayata kavuşması, yaşaması gerekir. Sevgili Joe, benim ilk ve sonsuz aşkım. Eğer antenlerin olsaydı, bütün gece seninle konuşup seni kucaklardım ve sen elinin altında yüreğimin nasıl vurduğunu dinlerdin. Her şeyim, gülümsemem, şakalarım, solumam ve dudaklarım ve gözlerim, her şeyim. Seni sevindiren, seni mutlu eden her şeyim senin için Joe. Zafer bizim. Biz birbirimizin olacağız, sana ant içiyorum. Karın, sevgili kızın, senin her zaman ve hep senin Betty. 38. ayrımın sonu, sayfa 429.